Yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 3. bölümüne geldik. Konu Esenlik Adağı. Bu bölümde esenlik sunularıyla ilgili yasalar söz konusudur. Sürüden bir sığır ya da doğurmamış bir inek olacaktı. Ya da sürüden bir kuzu ya da keçi olacaktı. Bu uygulamalarla ilgili kurallar aşağı yukarı birbirleriyle aynıdır ancak tekrar ve tekrar yinelenmektedir. Bunun da nedeni uygulamaları yaparken Tanrı'nın isteğine uygun biçimde olması için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğinin hatırlatılmasıdır. Böylece de ihtiyaçlarımız satır satır anlatılmaktadır. Evet, 3. bölüm esenlik adağı üzerinedir. Bu sunu aslında Mesih imanlılarının İsa Mesih aracılığıyla Baba Tanrı ile olan paydaşlıklarını dile getirir. Tanrı'ya gidebileceğimiz tek yol İsa Mesih'tir. Yol benim dedi İsa Mesih. Gerçek benim, yaşam benim dedi Mesih. Tabii ki tek bir sunu İsa Mesih'in şahsında gerçekleşen tek sununun çeşitli muhteşem yönlerini ve onun yüceliğini yansıtamaz. Yeryüzündeki yaşamının bize aktarılması için 4 ayrı müjde yazarının kalemine gerek duyulduğu gibi İsa Mesih'in kişiliğini ve yapmış olduğu işi temsil etmek için Levililerde gösterilen 5 ayrı adağın sergilenmesi gerekiyordu. Göreceğiz ki esenlik adağı ile yakmalık adak arasında çarpıcı benzerlikler vardır ama aynı zamanda dikkate almamız gereken farklılıklar da vardır. Esenlik adağı kendi başına eşsiz bir sunudur. Esenlik adağı, İsa Mesih'in çarmıh üzerinde akıtmış olduğu kanı aracılığıyla, günahların bağışlanmasıyla Tanrı ile insan arasında sağlanan barışı temsil etmiyor. Hayır, çarmıh üzerinde tamamlanan iş günahla ilgiliydi. Elçi Pavlos, Kolose'deki imanlılara yazarken bundan söz etmişti. Mesih, günahlarımız konusunda bizim esenliğimiz oldu. Elçi Pavlos şöyle yazdı. Tanrı onun aracılığıyla her şeyi kendisiyle barıştırdı. Barış Mesih'in çarmıhta akan kanı aracılığıyla sağlandı. Tanrı yerdekileri ve göktekileri onun aracılığıyla barıştırdı. Bir vakitler düşüncenizdeki kötü işlerin etkisiyle dışarıda kalmış kişiler ve düşmanlar olan sizleri şimdi kendi insan bedeninde ölüm yoluyla barıştırdı. Sizleri kutsal, suçsuz, kınamasız durumda kendi katına eriştirmeyi amaçladı. Bu ayetlerde söz edilen sonsuz kurban esenlik adağı değildir. Daha belirgin bir şekilde esenlik adağı Elçi Pavlos'un Efes'teki imanlara yazdığı mektupta belirtilir. Burada söze edilen esenlik tüm Mesih imanlılarını kutsal ruhun çalışması ve Rab İsa Mesih aracılığıyla Baba Tanrı'da bulunan paydaşlık içine getiren esenliktir. Ama işte bir vakitler uzakta bulunan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı aracılığıyla yakın kılındınız. Çünkü o bizim barışımızdır. Yahudilerle ulusları o bir kılmıştır. İkisini birbirine düşman eden, orta yerdeki bölme engelini öz bedeninde yıktı. Buyruklarla, tüzüklerle ilgili yasayı ortadan kaldırdı öyle ki, ikisini kendinde bir tek yeni insan olarak yaratsın. Böylelikle barışı sağlasın. Bunun yanı sıra Yahudilerle ulusları tek bedende haç aracılığıyla Tanrı ile barıştırsın, düşmanlığı paramparça etsin. İşte böylece geldi. Hem uzakta duran siz uluslara hem de yakında duran Yahudilere barışın sevindirici haberini müjdeledi. Çünkü her ikimizin de Mesih aracılığıyla tek ruh bağlılığında Baba'nın katına kabul edilmeye yetkimiz vardır. Öyleyse bundan böyle yabancı, uyruksuz değilsiniz. Tam tersine kutsal yaşamlıların yurttaşları, Tanrı'nın ev halkısınız. Haberciler ve peygamberler temeli üzerine kurulmuş yapısınız. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Onda tüm yapı uyumunu bulmuş durumdadır. Rab'de sizler de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmakta, hep bir arada bir yapı gibi kurulmaktasınız. Şimdi esenlik adağında vurgulanan özellik, İsa'nın çarmıhta akıtmış olduğu kanı aracılığıyla sağlanan barış değil, çarmıhta akıtılan kan aracılığıyla onun barış ya da esenlik olduğudur. Rab İsa Mesih, çarmıh üzerinde tamamlamış olduğu iş aracılığıyla hem toplu olarak hem de kişisel şekilde tüm Mesih imanlılarının Baba Tanrı ile buluşabilecekleri buluşma yeridir. Bireyleri, aileleri, dinleri, ırkları ve ulusları birbirinden ayıran duvarları yıkabilen tek kişi Rab İsa Mesih'tir. Başka deyişle, tüm düşmanlıkları, insan arasındaki ayrılıkları, düşmanlıkları kaldıran tek kişi İsa Mesih'tir. Hepsi Mesih'te bir oluyor. Sonra onlar Tanrı'nın ruhta konut kurabileceği bir konutu oluşturup bunun sayesinde Baba Tanrı'ya ulaşabiliyorlar. Bakın, İsa Mesih'in harikalarına, güzelliğine ve yüceliğine paydaş olabilenler yalnızca Mesih imanlılarıdır. Mesih imanlısı ancak Mesih'te olanları paylaştığı zaman Baba ile ve aynı zamanda Mesih'teki kardeşleriyle paydaşlığı olur. Elçi Yuhanna 1. mektubunda buna değinir. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz. Bizim beraberliğimiz, bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir. Esenlik adağı bizi bir araya getirir. Biz ancak Mesih'in kişiliğinin çevresinde bir araya geldiğimiz zaman birbirimize yaklaşabiliyoruz. İnsanlar ne derlerse desinler, Mesih'te aynı yaşama sahip olmadıkça Ahmet'le, Mehmet'le, Hatice'yle ya da Fatma'yla ya da herhangi birisiyle paydaşlığımız olamaz. Ancak birisi Mesih'te ise onunla paydaşlığım olması gerekir ve bunu hiçbir şey engellememeli. Burada biz ruhsal paydaşlıktan söz ediyoruz. Kim olursa olsun hiç fark etmez. Eğer o kişi benimle birlikte Mesih İsa'ya yaklaşabiliyorsa onunla paydaşlığım olmalı. Mesih'te hepimiz bir oluyoruz. Mesih'te hepimiz aynı düzeydeyiz. Hepimiz Mesih'in şahsından zevk alabiliriz, bereket alabiliriz. Şimdi ana hatlara geldiğimizde, yani 3. bölümün ana hatlarına, burada esenlik adağı, yani Mesih bizim esenliğimizdir, bunu görüyoruz. Sığırlardan bir adak sunuluyor, davarlardan bir adak sunuluyor, başta dediğim gibi keçilerden bir adak ve esenlik adağı ile ilgili yasalar veriliyor bize. Eğer biri esenlik adağı olarak sığır sunmak istiyorsa, Rab'be erkek ya da dişi kusursuz bir hayvan sunmalı diyor Leviler 3. bölüm 1. ayette. Bir anlamında esenlik adağı her şeyi içine alır. Mesih'in çarmıhta akıttığı kanı aracılığıyla günahlı insan Tanrı'ya gelebiliyor. Aynı zamanda da Tanrı'yla beraberliği, paydaşlığı olabiliyor. Bu yine Mesih'in çarmıhta akıttığı kanı aracılığıyla olanaklıdır. Eğer Mesih çarmıhta kanını akıtmasaydı bu mümkün olmazdı. Mesih ve onun kurtarıcı işi, İbranice'de şalom sözcüğüyle betimlenen bu esenliği ya da Tanrı'yla iyi bir ilişki içinde olmayı tam olarak sağlayabilen tek unsurdur. Esenlik adağında vurgulanan özellik beraberliktir, paydaşlıktır, eski deyimle müşarekettir. Tanrı'nın iyi haberi, günahlı olduğumuz için sana ve bana şöyle diyor: sen kayboldun, benden ayrı kaldın. Bu nedenle de seni sonsuz karanlığın en uzak köşesine atacağım. Tanrı böyle yapmış olsaydı kardeşim, bu hareketiyle Tanrı en adil ve kutsal şeyi yapmış olacaktı ve cennetin melekleri onu ilahilerle övecekti, Rabbi. Ama kardeşim, Tanrı İsa Mesih'in yapmış olduğu iş ile tatmin oldu. Bunun altını çiziyorum. Tanrı İsa Mesih'in yapmış olduğu işten tatmin oldu. İşte bundan dolayı sen ve ben Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Mesih'in müjdesinin verdiği mesaj şudur: Tanrı tatmin oldu ve barışı sağladı. İşte şimdi asıl soru şudur. Sen onunla barışacak mısın? Tanrı Mesih'in yapmış olduğu işten dolayı tatmin oldu. Mesaj budur. İyi haber aslında tam budur. Tanrı artık arkasını sana dönmüyor. O sana doğru dönmüş durumdadır. O sana yüzünü döndürmüştür. Ama sen ona dönecek misin? İşte asıl soru budur. Mesih'in çarmıh üzerinde yapmış olduğu işten dolayı seni kabul etmeye hazırdır Tanrı. Peki sen ona evet diyecek misin? Acaba sen Mesih'in yapmış olduğu işi kabul edecek misin? Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gelip onunla paydaşlığın olacak mı? İşte tecrübe edebileceğin esenlik budur. Esenlik adağı birkaç açıdan yakmalık adaktan farklıdır. Yakmalık adak olayında yalnızca erkek hayvan sunulabilirdi. Esenlik adağı ise erkek ya da dişi olabilir ancak kusursuz olmalıydı. Adağı sunan kişi Tanrı'nın Mesih'te bulduklarını asla bulamaz. Yakmalık adak Tanrı'nın İsa Mesih'te neler gördüğünü dile getirir. Esenlik adağı ise sunuyu getiren kişinin Mesih'te neler gördüğünü dile getirir. Bunu anladınız mı? Bunu tekrar edeyim. Adağı sunan kişi Tanrı'nın Mesih'te bulduklarını asla bulamaz. Neden? Çünkü yakmalık adak Tanrı'nın İsa Mesih'te neler gördüğünü ortaya koyar, dile getirir. Ama esenlik adağı sunuyu getiren kişinin Mesih'te neler gördüğünü dile getirir. Dişi hayvan adak olarak kabul ediliyor. Çünkü esenlik adağı sunan kişinin Mesih'te gördüklerini dile getirir. Elini adağın başına koyup onu buluşma çadırının giriş bölümünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler kanı sunağın her yanına dökecekler. Leviler 3 ayet 2. El koyma olayı ne yazıktır ki kutsal kitapta çok yanlış anlaşılan ve yanlış kullanılan bir eylemdir. El koymanın kutsal kitaptaki kısaca anlamı şudur. El koymak, özdeşleşmek anlamına geliyor. Habercilerin İşleri 13. bölümde Barnabas'la Saul'un üzerine el konuluyor. Neden bunu yaptılar? Onları bir göreve atamak için. El koymakla aslında şunu söylemek istediler. Rabbin işinde sizlerle biz aynı fikirdeyiz. Sizi destekliyoruz. Bu işe atılmanızı onaylıyoruz. El koymak o kişiyle, o işle özdeş olmak anlamına geliyor. El koymakla hiçbir zaman bir insana güç ya da ruh vermiyorsunuz. Kesinlikle hayır. Böyle düşünüyorsanız tamamen yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü bu kutsal kitaba uymuyor. Bir insan hiçbir zaman bir şey veremez. Bir insanın üzerine el koyduğumuz zaman o insana verebileceğimiz tek şey bir yorumcunun da söylediği gibi ellerimizdeki mikroplardır. Başka bir şey veremeyiz. El koymanın özdeşleşmeyle ilgili olduğunun altını tekrar çizeyim. İkinci önemli nokta da şudur ki elçilerin özel yetkileri, özel konumları vardı. Neden? Çünkü o dönemde daha kutsal kitap tamamlanmamıştı. Bu nedenle elçiler çıkıp Rabbin sözünü söyledikleri zaman bunun Rabbin sözü olduğunu nereden bileceklerdi dinleyenler, insanlar? Mucizeler yaratma bu elçilerin bir açıdan rozetleri gibiydi. Yani onlara özgün verilen armağanlardı, yeteneklerdi. Bugün Tanrı'nın sözü bizim elimizdedir. Tam ve bütünleşmiş olarak. Bugün Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor kardeşler. Ve biz İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman her şeye sahip oluyoruz. Kutsal Ruh bizim yüreğimize geliyor, yüreğimizde konut kuruyor ve biz Mesih'te olan her şeye sahip oluyoruz. Tüm bereketlere sahip oluyoruz. El koymak dediğim gibi bugün de bir işarettir, bir dayanışmadır, bir özdeşleşmedir. Kiliselerde eğer birisini bir göreve atıyorsak, eğer biz de bunu onaylıyorsak, halkın önünde o kimsenin üzerine el koyarak dua edebiliriz. Bununla o kimseyi desteklediğimizi, o kimseyi bu işe layık gördüğümüzü ve biz de topluluk olarak da o kimsenin maddi ve manevi yönden desteğini, sorumluluğunu üzerimize alıyoruz demektir. Yani özdeşleşmek demektir, el koymak. Leviler kitabında da bunu görüyoruz. Elini adağın başına koyup onu buluşma çadırının giriş bölümünde kesmeli diyor. Harun soyundan gelen kahinler kanı sunağın her yanına dökecekler. Bunu daha önce okumuştum değil mi? İkinci ayette. Bir karşılaştırma yapacak olduğumuzda bu noktaya kadar bu adak ile yakmalık adak arasında bir farkın olmadığını görüyoruz. Her ikisi de aynı şekilde sunuluyor ama şimdi bir fark ortaya çıkacaktır. Kişi esenlik adağının bazı parçalarını Rabbe ateşle yapılan sunu olarak sunmalı. Adağın bağırsak ve işkembe yağlarını, böbreklerini, böbrek yağlarını karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi ayıracak diyor Leviler 3. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. İşte burada yakmalık adak ile esenlik adağı arasında fark ortaya çıkıyor. Yakmalık adakta tüm hayvan sunağın üzerine konulup yakılırdı. Esenlik adağında ise adağın bazı parçaları sunağa yerleştirilip yakılır. Herhangi bir parça yakılamazdı. Belirlenen parçalar yani bağırsak, işkembe yağları, böbrekler, böbrek yağları ve karaciğerden böbreklere uzanan perde. Bunlar simgesel açıdan Mesih'in içte saklanmış olan zenginliklerini, değerli özelliklerini ve karakterinin değeri biçilemeyen niteliğini dile getirir. Bunları biz bilemeyiz, yalnızca Tanrı bilir. Biz ancak Tanrı'nın kendi kutsal sözünde açıkladığı bilgiye dayanarak Mesih'in karakter yapısı hakkında bir şeyler biliyoruz. Ama sonsuzlukta babayla birlikte olan Mesih'i baba Tanrı gibi tanıyamayız. Örneğin diyelim ki yakın bir dostumuz var. Rabbin hizmetindedir ve ona haksız suçlamalar ve hakaretler yöneltiliyor. Onu gerçekten tanımayan kişiler dostumuzun iç yaşamını, iç dünyasını bilmediklerinden dolayı bu suçlamaların onu ne kadar incittiğini, üzdüğünü anlayamazlar. Biz onu daha yakından tanıdığımız için onun duygularını, iç hayatını biraz daha iyi anlayabiliriz. Buna benzer şekilde İsa Mesih hakkında gerçekle hiçbir ilgisi olmayan birçok şey söyleniyor. Onun iç hayatını biz tümüyle bilemeyiz. Birçokları İsa hakkında şunu ya da bunu anlamıyorum diyebilirler. Tabii ki İsa ile ilgili her şeyi anlayamayız. Benim İsa Mesih hakkında anlamadığım birçok şey vardır ki ben 32-33 seneden beri Rabbin sözünü öğretmeme rağmen. Ama Tanrı onu bilir. Tanrı onun iç hayatında bizim görebileceğimizden çok daha fazlasını görür. Tanrı onun iç parçalarını, iç varlığını bilir. Biz onu yani İsa Mesih'i olduğu gibi tanıyamıyoruz. Mesih imanlıları arasında Mesih'i en iyi tanıyan insanlardan birini seçecek olsaydık, öyle sanıyorum ki Pavlos ön sırada gelirdi. Yine de Pavlos şöyle itiraf etti. Tüm isteğim Mesih'i ve dirilişinin gücünü bilmek. Onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, onun ölümüyle onun gibi olmaktır. Filipililer 3, 9 ve 10. ayetlerde. Leviler 3. bölüm 5. ayette de şöyle okuyoruz. Harun'un oğulları sunakta yanan odunların üzerinde duran yakmalık adağın üzerinde bunları yakacak. Ateşle yapılan sunu Rabbi hoşnut eden kokudur. Adak ateş ile yakılıp yok edilecekti. Simgesel açıdan bu yakılış Mesih'in insani denenme ve acıları içinde kendisini tümüyle Tanrı'ya adamış olduğunu dile getirir. Ateşle yapılan sunu Rabbi hoşnut eden kokudur diye yazıldı. Burada görüyoruz ki esenlik adağındaki sunu ağırlığı İsa'nın kişiliğine veriyor. Çarmıhta yapmış olduğu işe değil. Bu ayetlerde gördüğümüz günahlarımızdan dolayı gittiği ölüm değil, onun kusursuz yaşamıdır. Yeryüzündeki yaşamı boyunca karşılaştığı acılar ve işkenceler dünyanın günahı için değildi. Çarmıh üzerindeyken bile ilk 3 saat insanların elinde işkence çekti. Ancak çarmıhtaki son 3 saat içinde üzerine çakıldığı çarmıh Tanrı oğlunun kurban olarak sunulduğu bir sunak oldu. O son 3 saat içinde onu ezmek Rab'be hoş göründü. Onu eleme düşürdü. Onun canı günah takdimesi oldu diyor Yeşaya Peygamber 53.10'da ve Rab bunları yaparken 3 saatlik bir karanlık içinde bunu gizledi. Burada esenlik sunusuyla yakmalık sunu bir arada oluyor. Bu ikisinin bir arada olması gerekir. Çünkü bu şekilde Mesih'in içsel değerlerini ve yüceliğini görebiliriz.